Ayrım 15.
Pisarev, düşüncede bir annenin öldürülmesi önünde gerilemiyordu. Yine de adaletten söz etmek için en uygun sözcükleri buldu. Bencil yaşamın tadını çıkarmak istiyordu. Ama zindanın acısını çekti, sonra da çıldırdı. Gözler önüne serilen bunca pervasızlık, onu aşkı tanımaya, aşktan sürgün edilmeye, işi intihara vardırtacak ölçüde acı çekmeye götürdü sonunda. Böylece yaratmak istediği kral birey yerine, büyüklüğü tarihi tek başına aydınlatan, düşkün ve acılı ihtiyar adamı buldu. Bakunin de aynı çelişkileri cisimleştirir, ama başka türlü bir gösterişlilikle. Yıldırı destanının eşiğinde ölür. Bireysel saldırıları önceden yatsımış, zamanın brütüslerini yermiştir. Ama 1866'da Çar II. Alexander'ı ateş eden Karakasov'un başarısızlığa uğramış saldırısını açıkça eleştiren Herzen'i ayıpladığına göre yine de onlara saygı gösterdiği anlaşılıyor. Bu saygının nedenleri vardır. Tıpkı Bielinski ve yok sayıcılar gibi Bakunin de olayları bireysel başkaldırı yönünden değerlendirdi. Ama daha fazla bir şey de getirdi. Naçayev'de öğreti olarak donacak ve devrim akımını son noktasına dek götürecek olan bir siyasal aldırmazlık tohumunu. Bakunin daha delikanlılıktan çıkar çıkmaz Hegel felsefesiyle altüst olur. Korkunç bir sarsıntıya uğramışçasına kökünden sökülür. Gece gündüz dalar bu felsefeye, kendi deyimiyle çıldırasıya dalar. Hegel'in ulamlarından başka hiçbir şey gördüğüm yoktu. Yeni dönemlerin coşkunluğuyla çıkar bu çıraklıktan. Kişisel benliğim bir daha dirilmemesiye öldü. Yaşamım gerçek yaşam artık. Bir bakıma saltık yaşamla özdeşleşti. Bu rahat konumun tehlikelerini sezmesi için biraz zaman gerekecektir. Gerçeği anlamış olan kimse ona karşı ayaklanmaz, ondan sevinç duyar. İşte herkesin uyduğuna uyuvermişti. Bakunin, bekçi köpeği felsefesine bağlanacak adam değildi. Almanya yolculuğunun ve Almanlar konusunda vardığı olumsuz kanının onu ihtiyar Hegel'le birlikte Prusya devletinin usun ereklerinin ayrıcalıklı güvencesi olduğunu benimsemeye iyi hazırlamış olması da olanaklıdır. Evrensel düşlere dalardı, ya çardan daha Rus'tu ne olursa olsun, başka halkların hiçbir hakkı yoktur çünkü evrensel istemi Prusya halkı temsil eder diyecek ölçüde ters bir mantığa dayanan Prusya savunmasına katılamazdı. Öte yandan Bakunin, 40 yıllarında kimi eğilimlerine aracılık edeceği Fransız sosyalizmiyle anarşizmini tanımaya başlıyordu. Ne olursa olsun Bakunin Alman ülkücülüğünü gümbürtüyle yatsır. Saltığa gitmişti o. Tıpkı tüm yok edişe gideceği gibi aynı tutkulu atılımla benliğinde en arı durumda bulunan ya hep ya hiç kızgınlığı içinde. Bakunin saltık birliği övdükten sonra en ilkel iyilik kötülük karşıtlığı düşüncesine sarılır. Kuşkusuz özgürlüğün evrensel ve gerçekten demokratik kilisesini ister. Dini budur, yüzyılının insanıdır. Yine de bu konuda inancının tam olduğu kesin değildir. 1. Nikola'ya itirafından son devrime ancak olağanüstü ve acılı bir çabayla umutların saçmalığını fısıldayan iç sesi zorla boğarak inanabildiğini söylediği zaman içten görünür. Buna karşılık kuramsal aktöre düşmanlığı çok daha köklüdür. Bu alanda atılgan bir hayvanın rahatlığı ve sevinciyle zıpladığı görülür. Yalnız iki ilke yön verir tarihe: devlet ve toplumsal devrim, devrim ve karşı devrim. Bunları uzlaştırmak söz konusu değildir. Ölümüne bir savaşa girişmişlerdir. Devlet suçtur. En küçük, en zararsız devlet bile düşlerinde suçludur. Öyleyse devrim iyiliktir. Politikayı aşan bu çarpışma, şeytansı ilkelerin tanrısal ilkeye karşı savaşıdır da. Bakunin açıkça romantik başkaldırının konularından birini başkaldırı eylemine yeniden sokar. Daha önce de Prodon tanrının kötülük olduğuna karar kılıyor. Gel şeytan, küçüklerin ve kralların kara çaldıkları şeytan diye haykırıyordu. Bakunin siyasal bir başkaldırının bütün derinliğini belli eder. Kötülük şeytanın tanrısal yetkiye karşı başkaldırmasıdır. Biz de bu başkaldırıda bütün insan kuruluşlarının verimli tohumunu görüyoruz. Devrimci sosyalistler 14. yüzyıl bohemyasının Fraticelli'si gibi şu sözcüklerle tanınıyor bugün. Kendisine büyük bir kötülük edilmiş olan adına. Öyleyse yaratılışa karşı savaş amansız ve aktöresiz olacaktır. Biricik kurtuluş da yok etmektir. Yıkma tutkusu yaratıcı bir tutkudur. Bakunin'in 48 devrimi konusundaki ateşli sayfaları bu yıkma sevincini tutkuyla haykırır. Başı sonu olmayan bayram der. Gerçekten de bütün ezilmişler için olduğu gibi onun için de devrim sözcüğünün kutsal anlamıyla bayramdır. Hurrah o la Revolution pour les Cossacks adlı kitabında Kuzey göçebelerini her şeyi yakıp yıkmaya çağıran Fransız anarşist Coeur d'Aro geliyor insanın aklına. O da baba evine ateş götürmek istiyor. İnsan tufanıyla kargaşadan başka hiçbir şey umut bağlamadığını haykırıyordu. Başkaldırı bu belirtiler içinde arı durumunda dirimsel gerçeğiyle belirir. Bu nedenle Bakunin çağında bilginler hükümetini olağanüstü bir derinlikle eleştiren tek insan olmuştur. Her türlü soyutlamaya karşı çıkmış, başkaldırısıyla tümden birleşmiş, tüm insanı savunmuştur. Haydutları, kanlı ayaklanmalara önder olanları göklere çıkarması, gözde örneklerinin Stenka Razin ile Pugaçev olması, bu insanların hiçbir öğretiye, hiçbir ilkeye bağlanmadan bir arı özgürlük ülküsü uğrunda dövüşmüş olmalarından ileri gelir. Bakunin, devrimin can evine başkaldıranın çıplak ilkesini sokar. Fırtına ve yaşam işte bize gereken budur. Yasasız, dolayısıyla özgür bir yeni dünya. Ama yasasız bir dünya özgür bir dünya mıdır? İşte her başkaldırının sorduğu soru. Bunun yanıtı Bakunin'den istenseydi bu yanıt hiç de kuşkulu olmazdı. Her durumda hem de en büyük açık görüşlülükle baskıcı sosyalizme karşı çıkmış olmakla birlikte çelişkiye aldırmadan geleceğin toplumunu bir diktatörlük olarak tanımlar. Kendi eliyle yazdığı uluslararası kardeşlik yasaları daha o zamandan bireyin koşulsuz olarak merkez kuruluna bağlanmasını ister. Devrimi izleyecek zaman içinde aynı şey. Kurtulmuş Rusya için güçlü bir diktatör iktidarı, yandaşlarıyla çevrili, kurullarıyla aydınlatılmış, özgür işbirlikleriyle köklenmiş ama hiçbir şeyle, hiçbir kimseyle sınırlanmamış bir iktidar umar. Bakunin de düşmanı Marx kadar hizmet etmiştir Lenin'ci öğretiye. Öte yandan Bakunin'in çar katında belirttiği biçimiyle devrimci İslav İmparatorluğu düşü. Sınır ayrıntılarına varıncaya dek Stalin'in gerçekleştirdiği düşün ta kendisidir. Çarlık Rusyası'nın temel yürütme gücünün korku olduğunu söyleyebilmiş ve Marksçı bir parti diktatörlüğünü yatsımış bir insandan gelince bu gibi anlayışlar çelişkili görünebilir. Ama bu çelişki öğretilerinin kaynaklarının biraz da yok sayıcı olduklarını gösterir. Pisarev Bakunin'i doğrular. Hiç kuşkusuz tüm özgürlüğü istiyordu o. Ama bu özgürlüğü tüm bir yakınmada arıyordu. Her şeyi yıkmak temelsiz bir kurmaya bağlanmaktır. Sonra duvarları ayakta tutmak gerekir, kollar üzerinde. Devrimi canlandırmaya yarayabilecek yanlarını bile bırakmadan bütün geçmişi yatsıyan kişi yalnız gelecekte bir doğrulama bulmaya boyun eğer. Bu arada geçiciyi doğrulamak için polisi görevlendirir. Bakunin diktatörlüğü haber veriyordu. Ama yıkma isteğine karşı çıkarak değil, onunla el ele vererek. Aktöre değerleri de tüm yoksamanın korları içinde erimiş olduğuna göre bu yolda hiçbir şey durduramazdı onu. Zindandan kurtulmak için pohpohlayıcı bir dille yazdığı Çara itirafında işin içine devrimci politikanın çifte oyununu sokar. İsviçre'de Neçayev'le birlikte yazdığı sanılan Devrimcinin Din kitabında ise sonradan yatsıyacak olmakla birlikte şu siyasal aldırmazlığa biçim verir. Bu aldırmazlık eğilimi bundan böyle devrim akımlarının üzerinde sürekli olarak ağırlığını duyuracak, Neçayev'de bunun kışkırtıcı örneklerini verecektir. Bakunin ölçüsünde bilinmeyen, ondan daha gizlemli ama konumuz açısından daha anlamlı olan Neçayev ne denli ileri götürülebilirse o denli ileri götürür yoksayıcılığın tutarlılığını. 1866'ya doğru devrimci aydın çevrelerinde görünmeye başlar. 1882 yılında da karanlık bir biçimde ölür. Bu kısa zaman içinde hep çekici bir insan olarak kalmıştır. Üniversiteliler, Bakunin, göç etmiş devrimciler, hatta yattığı zindanda çılgınca bir kundakçılığa sokmayı başardığı gardiyanlar, herkes çevresindedir. Ortaya çıktığı zaman kararını çoktan vermiştir. Bakunin'in kendisine düşsel görevler vermeye razı olacak ölçüde onun büyüsüne kapılması, bu dizginlenmez insanda gerçekleştirilmesini öğütlediği, kendisi de olmak isteyip de yüreğinden kurtulamadığı için olamadığı kişiyi bulmasındandır. Nechayev, haydutların yabanıl evrenine, Rusya'nın bu gerçek ve biricik devrimci çevresine katılmak gerektiğini söylemekle de tıpkı Bakunin gibi ve bir kez daha bundan böyle politikanın din, dinin de politika olacağını yazmakla da yetinmemiştir. Umutsuz bir devrimin acımasız keşişi olmuştur. Desteklemeye karar verdiği kara tanrısallığı yaymayı, onu en sonunda başarıya ulaştırmayı sağlayacak öldürücü düzeni kurmak Nechayev'in en belirgin düşüydü. Evrensel yıkma konusunda düşünce yürütmekle kalmadı. Büyük bir soğuklukla kendilerini devrime adayanlar için her şeye izin vardır'ı istemek, kendi davranışlarında da hiçbir şeyden sakınmamak başlıca özgünlüğüydü. Devrimci önceden yargılı bir insandır. Ne gönül ilişkileri olmalıdır, ne sevdiği nesneler, sevdiği varlıklar. Adından bile sıyrılmalıdır. Her şey bir tek tutkuda, devrimde toplanmalıdır. Tarih her türlü ilkenin dışında devrimle karşı devrim arasında bir savaştan başka bir şey değilse, bu iki değerden birini benimsemekten başka çıkar yol yoktur. Ölüm de buradadır, dirilişte. Nechayev bu mantığı son noktasına götürür. Devrim ilk onunla aşktan ve dostluktan açıkça ayrılır. Hegel düşüncesinden gelme saymaca ruh biliminin sonuçlarını sezeriz onda. O, bilinçlerin birbirlerini tanımalarının aşkla karşı karşıya gelişte gerçekleşebileceğini benimsemişti, hiç değilse. Ne olursa olsun çözümlemesinde olumsuzun gücünü, sabrını, çalışmasını taşımayan bu olguya baş yeri vermek istememişti. Bilinçleri en sonunda ölümüne bir çarpışmaya girişmek üzere denizlerin kumunda bocalayan, kör çağnozların savaşı içinde göstermeyi seçmiş, aynı ölçüde geçerli bir başka benzetmeyi karanlıkta güçlükle birbirini arayan daha büyük bir ışık vermek üzere birbirine göre düzenlenen fener benzetmesini bile bile bir yana bırakmıştı. Birbirlerini sevenler, aşıklar, dostlar bilirler ki aşk yalnız bir şimşek çakması değil, aynı zamanda kesin tanımayı, kesin barışmayı sağlamak üzere karanlıklarda el ele ve acılı bir çarpışmadır. Ne olursa olsun tarihsel erdem sabrıyla tanınırsa gerçek aşk da kin kadar sabırlıdır. Öte yandan adalet isteği yüzyıllar boyunca devrim tutkusunu haklı çıkaran tek istek değildir. Devrim aynı zamanda herkese karşı bir acılı dostluk gereğine dayanır. Hele ve her şeyden önce düşman bir gök altında. Adalet için ölenler bütün çağlarda birbirlerine kardeş demişlerdir. Şiddet hepsi için ezilmişler topluluğu yararına düşmana yöneltilir. Ama devrim tek değerse her şeyi ister, hatta hafiyeliği, dolayısıyla dostluğun kurban edilmesini bile. Bundan böyle şiddet soyut bir düşünce yararına dost, düşman demeden herkese yönelecektir. Devrimin kurtarmak istediği şeyden bile önce gelmesi, şimdiye dek bozgunların yüzünü değiştiren dostluğun feda edilmesi ve şimdilik görünmeyen bir utku gününe bırakılması gerektiğinin söylenebilmesi için cinnilerin saltanat gününü beklemek gerekmiştir. Nechayev'in özgünlüğü, kardeşlere uygulanan şiddeti doğrulamasıdır. Bakunin'le birlikte din kitabını ortaya koyar. Ama Bakunin bir tür şaşkınlık içinde kendisine yalnız düşlerinde var olan bir Avrupa Devrimciler Birliği'ni Rusya'da temsil etme görevini verdikten sonra Nechayev Rusya'yı gerçekten avucunun içine alır. Kendi balta birliğini kurar, yasalarını da kendisi tanımlar. Burada bir askerlik ya da bir politika eylemi için zorunlu olan gizli merkez kurulunu görürüz hiç kuşkusuz. Herkes bu kurula koşulsuz olarak bağlı kalacağını ant içmek zorundadır. Ama Nechayev kendilerine bağlı kimseleri yönetmek için şiddetten ve yalandan yararlanmanın önderlerin hakkı olduğunu benimsedikten sonra devrimi bir asker devrimi biçimine sokmaktan da fazlasını yapar. Gerçekten de daha var olmayan merkez kurulunun yetkilisi olduğunu söylediği, girişmeyi düşündüğü eyleme çekingenleri de çekmek için bu kurulu sınırsız kaynakları bulunan bir kurul diye tanıttığı zaman daha başlangıçta yalan söylemiş olacaktır. Devrimcileri ulamlara ayırmakla daha da fazlasını yapar. Ona göre birinci ulamdan olanlar ötekileri istendiği gibi harcanabilecek bir sermaye olarak görme hakkını taşırlar. Tarihin bütün önderleri böyle düşünmüşlerdi belki de ama bunu söyleyememişlerdi. Ne olursa olsun Nechayev'den önce hiçbir devrimci önder bunu bir davranış ilkesi olarak benimsemeyi göze alamamıştı. O zamana değin hiçbir devrim insanın bir araç olabileceğini yazmamıştı yasalarına. Eskiden beri yürekliliğe, özveri anlayışına seslenilerek yandaş toplanırdı. Nechayev çekingenlere şantaj yapılabileceği, yıldırılabilecekleri, güvenlerinde aldatılabilecekleri kararına varır. Düzenli bir biçimde en tehlikeli işlere itilirlerse yalancı devrimciler bile işe yarayabilir. Ezilmişlere gelince, kendilerini kurtarmak söz konusu olduğuna göre daha da ezilebilirler. Onların yitirdiklerini geleceğin ezilmişleri kazanacaktır. Neçayev, hükümetleri baskı önlemlerine doğru itmek, onun halkça en çok nefret edilen temsilcilerine hiçbir zaman dokunmamak gerektiğini, gizli birliğinde kitlelerin acılarını ve yoksulluğunu artırmak için elinden geleni yapmak zorunda bulunduğunu bir ilke olarak öne sürer. Bu güzel düşünceler bugün bütün anlamlarını kazandı. Ya Neçayev ilkelerinin başarısını göremedi? Ama hiç değilse üniversite öğrencisi Ivanov'un öldürülüşü sırasında uygulamak istedi bu ilkeleri. Ivanov'un öldürülmesi günün insanlarını öylesine sarstı ki Dostoyevski cinlerin ana konularından biri yaptı bunu. Biricik kusuru Neçayev'in yetkilisi bulunduğunu söylediği merkez kurulundan kuşku duymak olduğu anlaşılan Ivanov bu kuralla özdeşleşmiş kişiye karşı çıktığına göre devrime karşı çıkıyor demekti. Öyleyse ölmeliydi. Neçayev'in arkadaşlarından biri Uspenski bir adamın yaşamına son vermeye ne hakkımız var diye soruyordu. Aldığı yanıt şuydu. Hak değil söz konusu. Savımıza zarar veren her şeyi yok etme görevimiz. Gerçekten de tek değer devrim oldu mu hak yoktur. Görevler vardır yalnız. Ama insan birdenbire bir tersine dönüşle bu görevler adına bütün hakları kendi avucuna alır. Böylece hiçbir zorba hükümdarın canına kastetmemiş olan Neçayev sav adına Ivanov'u bir pusuda öldürür. Sonra Rusya'dan ayrılır. Gidip Bakunin'i bulur. Bakunin sırt çevirir ona. Bu tiksindirici taktiğini yatsır. Yıkılmaz bir birlik kurabilmek için temel olarak Mahyavel'in politikasını alıp Cizvitlerin öğretisini benimsemek gerektiğine inandı yavaş yavaş. Beden için yalnız şiddet, ruh içinde yalan diye yazar Bakunin. İyi görmüştür durumu. Ama Bakunin'in ileri sürdüğü gibi devrim biricik iyilikse bu taktiğin tiksindirici olduğuna ne adına karar vermeli? Neçayev gerçekten devrimin hizmetindedir. Hizmet ettiği kendi kendisi değil, savdır. Rusya'ya gönderildikten sonra yargıçlarına hiçbir şey bırakmaz. 25 yıl ceza giydikten sonra da zindanlar üzerinde hüküm sürer. Gardiyanları örgütleyerek gizli bir birlik kurar. Çar'ın öldürülmesini tasarlar, yeniden yargılanır. 12 yıllık tutsaklıktan sonra kapalı bir kalenin dibinde bir ölüm, işte devrimin büyük derebeylerinin hor görücü soyunu başlatan bu başkaldırmışın yaşamı. Bu sırada devrimin içinde her şeye izin vardır gerçekten. Öldürme bir ilke olabilir. Oysa 1870 yılında halkçılığın yeniden canlanışıyla Aralıkçılarda ve Lavrov ile Herzen'in sosyalizminde görülen dinsel ve aktörel eğilimlerden doğmuş olan devrim akımının Neçayev'in öncülük ettiği siyasal aldırmazlığın gelişmesini önleyeceği sanılmıştı. Aklım canlı ruhlara sesleniyor. Halka gitmelerini, kurtuluşa kendi ayağıyla gitmesi için onun eğitilmesini istiyordu. Pişman beyzadeler ailelerini bırakıyor, eski giysiler giyiyor, köylüye öğüt vermek üzere köylere gidiyordu. Ama köylü sakınıyor, susuyordu. Susmadığı zaman da havariyi jandarmaya ihbar ediyordu. Arı ruhların bu başarısızlığı akımı bir Neçayev'in aldırmazlığına, hiç değilse şiddete yöneltecekti. Aydın çevresi halkı kendine çekemeyince saltık hükümdarlık karşısında yeniden yalnız buldu kendini. Yeniden dünya efendi ve köle türlerine ayrılmış göründü gözlerine. Böylece halkın buyruğu topluluğu, bireysel yıldırıcılığı ilke yapacak Devrimci Sosyalist Parti ile birlikte 1905 yılına dek sürmüş olan öldürmeler dizisini başlatacaktı. Bu noktada doğar yıldırıcılar, aşka sırt çevirmiş, efendilerin suçluluğu karşısında ayaklanmışlardır. Ama umutsuzlukları ile baş başadırlar. Ancak suçsuzluklarının ve yaşamlarının çifte kurbanlığında çözebilecekleri çelişkileriyle karşı karşıya kalmış bir durumdadırlar. Kibar Katiller 1878 yılı Rus yıldırıcılığının doğum yılıdır. 193 halkçının duruşmasının ertesinde 24 Ocak günü gencecik bir kız Vera Zasulich, Petersburg valisi General Trepov'u öldürür. Jüri üyelerince suçsuz bulunduktan sonra Çar'ın polislerinin elinden de kaçar. Bu tabanca kurşunu birbirlerine karşılık veren ve ancak bıkkınlığın yardımıyla sona ereceği daha baştan sezilen bir baskı ve suikast çağlayanın başlangıcı olur. Aynı yıl halkın buyruğunun bir üyesi Kravchinski, Ölüme Karşı Ölüm adlı yergisinde yıldırıyı ilkeleriyle tanımlar. İlkeleri sonuçlar izler. Avrupa'da Almanya İmparatoru, İtalya ve İspanya kralları suikastlara kurban gider. Yine 1878 yılında 2. Alexander, Okrana ile devlet yıldırıcılığının en etkili silahını yaratır. Bundan sonra Rusya'da ve Batı'da 19. yüzyıl öldürmelerle taçlanır. 1879'da İspanya kralına yine suikast yapılır. Çar'a karşı da başarısız kalmış bir başka suikast. 1881'de halkın buyruğu yıldırıcılarınca Çar'ın öldürülüşü Sofya Perovskaya, Yelyabov ve dostlarının asılması. 1883, Almanya İmparatoruna suikast. Katilinin balta ile idamı. 1887, Chicago kurbanlarının idamı. İspanyol anarşistlerin Valencia Kongresi. Yıldırıcı uyarıları. Toplum boyun eğmezse, hepimiz birlikte ölecek bile olsak, kötülük ve sapkınlık yok edilmelidir. 90 yılları, Fransa'da olaylar yoluyla propaganda denilen şeyin en yüksek noktasını belirtir. Ravohol'un, Valiant'ın, Henry'nin yaptıkları, Carnot'un öldürülmesinin ilk belirtileridir. Yalnız 1892 yılında Avrupa'da 1000'den fazla, Amerika'da 500'e yakın dinamitle suikasta rastlanır. Sonra 1898, Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'in öldürülmesi. 1901, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı McKinley'in öldürülmesi. Yönetimin ikinci derecede temsilcilerine karşı suikastların hiç arkası gelmeyen Rusya'da 1903 yılında Devrimci Sosyalist Parti'nin savaş örgütü doğar ve Rus yıldırıcılığının en olağanüstü kişilerini bir araya getirir. 1905 yılında Sazanov'un Plehvi, Kalyalev'in Büyük Dük Sergey'i öldürmesi 30 yıllık kanlı havariliğin en yüksek noktalarını belirtir ve devrimci din uğrunda kurbanlar çağını tamamlar. Böylece aradığını bulamamış bir din akımına katılmış olan yok sayıcılık, yıldırıcılıkla sonuçlanır. Bu genç adamlar bombaları ve tabancalarıyla, dar ağacına yürüyüşlerindeki gözüpeklikleriyle bu tüm yoksama evreninde çelişkiden sıyrılmak, eksikliğini duydukları değerleri yaratmak istiyorlardı. Onlardan önce insanlar bildikleri ya da bildiklerini sandıkları şey için ölüyorlardı. Onlarla var olması için uğrunda ölmek gerektiğinden başka hiçbir yanı bilinmeyen bir şey için ölmek gibi daha güç bir alışkanlık başladı. Onlardan önce ölecek insanlar, insanların adaletine karşı Tanrı'ya sığınıyorlardı. Bu evrenin ölüme yargılanmışlarının bildirilerini okuduğumuz zaman ayrımsız olarak hepsinin daha doğmamış olan başka insanların adaletine sığındığını görerek sarsılırız. Yüce değerler yokluğunda geleceğin insanları bunların başvurabilecekleri son nokta olarak kalıyordu. Gelecek tanrısız insanların biricik aşkınlığıdır. Yıldırıcılar saltık yönetimi yıkmak, onu bombalar altında sarsmak isterler kuşkusuz. Ama hiç değilse ölümleriyle bir adalet ve aşk topluluğunu yeniden yaratmak, böylece kilisenin ihanetine uğramış bir görevi ele almak isterler. Günün birinde içinden yeni bir tanrı fışkıracak bir kilise yaratmak isterler gerçekte. Ama hepsi bu mudur? Gönüllü olarak suçluluğa ve ölüme koşmaları, ileride gelecek olan bir değer umudundan başka bir şey çıkarmamış olsaydı, hiç değilse şimdilik boşu boşuna öldükleri, yok sayıcılıktan da kurtulamadıkları kesinlenebilirdi. Öte yandan biçimlenmediği sürece bir eylemi aydınlatamayacağına, bir seçme ilkesi sağlayamayacağına göre ileride gelecek bir değer terimlerde bir çelişkidir. Ama 1905 yılının çelişkilerle parçalanmış kişileri yoksamalarıyla, ölmeleriyle yalnız gelişini muştuladıklarını sanarak ortaya koydukları ve bundan böyle karşı durulmaz bir değere can veriyorlardı. Daha önce başkaldırının kaynaklarında bulduğumuz bu yüce ve acı zenginliği, celatlarından ve kendi kendilerinden üstün tuttukları açıktı.